Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutezahhirin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Değerli dinleyenlerimiz, aziz dostlar, tefsir derslerimizde Hucurat suresini okuyor ve anlamaya çalışıyoruz. Bugünkü dersimiz inşallah Hucurat suresinin 12. ayetinden başlayacak ve Rabbimiz izin verirse 14. ayetine kadar hem tilavet edeceğiz Rabbimizin kelamını hem de anlamaya çalışacağız. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü ctenibu kethiran minazzan. İnne ba'dazzanni ithmü ve la tecessesu ve la yagteb ba'dukum ba'da. Eyuhibbu ahadukum en ye'küle lahme ahihi meyten fekerihtumuh. Vettegullah. İnne Allahe tevvâbur rahîm. Ya eyyühen nâsu innâ khalaqnâkum min zekerin ve unthâ ve ce'alnâkum şu'ûbâ. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Değerli dinleyenlerimiz, aziz izleyenlerimiz, Hucurat suresinin 12. ile 14. ayetlerini tilavet etmiş olduk. Yüce Rabbimiz Hucurat suresinde daha önceki derslerden de hatırlanacağı üzere adeta ilişkiler yönetimi diye ifade edebileceğimiz, bizim öncelikle zat-ı uluhiyetiyle, yani Yüce Rabbimizle nasıl bir iletişim içinde olmamız gerekiyor, ona karşı duruşumuz nasıl olacak, kulluğumuzu nasıl ifade edeceğiz, etmeliyiz, bununla başladı. Sonra Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimizle aramızda nasıl bir hukuk oluşacak ve onunla nasıl bir münasebet gerçekleştireceğiz? Sesimizin tonuna varıncaya kadar efendim bu incelikleri nasıl yerine getireceğiz? Rabbimiz bunları bize güzel bir çerçeve halinde sunmuş oldu. Ona karşı olan saygımızı, hürmetimizi hangi alanlarda gerçekleştireceğiz, buna dikkat çekmiş oldu. Sonra da müminlerin birbirleriyle ilişkileri üzerine Yüce Rabbimiz bizlere işaretlerde, beyanlarda bulunuyor, emirlerde bulunuyor. İşte o emirler devam ediyor. İlişkilerimizi bozmamak, kardeşliğimizi zedelememek için hangi konularda dikkatli olmalıyız? O konulara Yüce Rabbimiz genişçe bir yer veriyor. 12. ayet şöyle başlıyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü cütenibu kethiren minazzan. İnne ba'dazzanni ismun. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. وَلَا تَجَسَّسُوا Birbirinizin gizli hallerini, mahremiyetlerini, sırlarını, kusurlarını araştırmayın. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a gönülden saygı besleyip ona karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeleri çokça kabul edendir, engin merhamet sahibidir. Ayet-i kerime çok önemli üç hususun altını çiziyor değerli dinleyenlerim. Öncelikle yine iman edenlere hitap ediyor. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Muhakkak ki zannın bir kısmı günahtır buyuruyor. Yani birbirinizle muamelelerinizde, ilişkilerinizde özellikle hüküm vereceğiniz konularda, birisi hakkında kanaat belirteceğiniz hususlarda böyle rastgele zanlarda bulunmayın. Yani bir delile dayanmadan, bir bilginiz olmadan birileri hakkında hususiyle kötü zanda bulunmayın. Evet, biz herkese hüsnü zan besleyeceğiz. Böyledir. Beraat-i zimmet asıldır diye bir genel kaide var. Yani başlangıçta herkesi suçsuz gibi göreceğiz. Dolayısıyla hüsnü zanla yaklaşacağız. Ama hüsnü zanla yaklaşmak, yani birisi hakkında iyi düşünmek, ona her zaman güvenmeyi de gerektirmez. Herkese de güvenmeyiz. Evet, ilişkilerimizde elbette zan üzere de hareket ederiz. Yani her şeyi kesin olarak bilmeyiz. Bu yönüyle başlangıçta kimse hakkında suçlu muamelesi yapmayız. Ya da onun hakkında kötü kötü düşünmeyiz. Güzel duygular besleriz. Bizim bu güzel duyguları beslememiz ona her şeyde güvenmek anlamına gelmiyor. Elbette borç alışverişi yapıyorsak karşılıklı yazarız, yazışırız. Efendim bir takım tedbirlerimizi elbette alırız. Ortaklık kuracaksak daha derin araştırırız. Bir evlilik hayatı için adım atacaksak elbette çok daha nitelikli araştırmaları yaparız, yapmalıyız. Ancak Yüce Rabbimiz durup dururken adeta birileri hakkında böyle zanla hareket etmeyin buyuruyor. Zanla hareket ederseniz bazen öyle yanlışları yaparsınız ki günaha düşersiniz. Bir de herhangi bir sebep yokken birileri hakkında kötü zanda bulunmanın günah olduğunu Yüce Rabbimiz burada bize işaret ediyor. Elbette zannın bir kısmı günah değil. Ona göre hareket edeceğiz. Kanaatlerimizi ona göre belirleyeceğiz. Hatta alimlerimiz derler ki fıkıh hükümlerinin evet kesin olarak ortaya farzdır, haramdır şeklinde bir sonuç aldığımız hükümlerin delilleri güçlü olmalıdır. Ancak zaman olur bazen kesinlik ifade etmese de zannı galibe göre hükümler verilir. İşte vaciptir denir, tahrimen mekruhtur denir ve fıkhın birçok hükümleri ortaya çıkar. Onun için biz insan olarak elbette zandan kurtulamayız, kanaatten kurtulamayız. Burada dikkat çekilen, altı çizilen husus, birbirimiz hakkında karar verirken o kararımızda çok dikkatli olmamıza işaret edilmiş oluyor. Aksi halde günaha düşeceğimize dikkat çekiliyor. Bazen insanın suizan beslemenin gerektiği yerler de olabilir. Mesela bir insan sürekli cinayet işlemiş bir insan. Baktığınız gibi yerlerde dolaşıyor. Acaba dersiniz yine bir böyle kötü bir niyetle mi dolaşıyor burada? Böyle bir zanda bulunabilirsiniz. Adamın özgeçmişinde o yapıp ettiği şeyler ister istemez sizde bir zan oluşturur ve bu zan da günah değildir. Ona karşı tedbirlerinizi daha güçlü alabilme adına bunlar önemlidir. Herkesi aldatmış bir adam düşünün. Onunla muamele yaparken, iletişime geçerken elbette çok daha tedirgin davranabilirsiniz. Yani bu zanların günah olmadığı ifade edilmiş alimlerimiz tarafından. Bu bakımdan zanın tamamından kurtulma imkanımız yok. Olabildiğince insanlara hüsnü zan besleyeceğiz. Fakat eğer kötü zan beslememizi gerektirecek bir takım emareler, bir takım işaretler aldıysak da orada yine kesin hüküm vermemekle birlikte daha dikkatli davranacağız. Ve burada böylesi dikkatli davranma adına zanda bulunmanın günah olmadığı ifade edilmiştir. Yasak olan suizan, tekrar ifade etmek gerekirse, kişinin başka birine sebepsiz yere suizan beslemesi, başkaları hakkındaki kanaatlerinde hep bu suizanını ön planda tutması yahut dış görünüş ve hareketleri itibariyle temiz ve dürüst görünen kişiler hakkında kötü zan beslemektir. Bunlar efendim Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı zan türü budur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böylesi kötü zanlarla ilgili buyururlar ki kötü zandan sakının. Çünkü kötü zan sözlerin en yalanıdır. Ve hemen arkasından Cenab-ı Hak bir başka yasağa dikkat çeker. وَلَا تَجَسَّسُوا Sakın adeta insanların sırlarını ortaya çıkarmak, gizliliklerini, mahremiyetlerini gün yüzüne çıkarmak için casusluk yapmayın der. Araştırma yapmayın. Gizli hallerini insanlara araştırmayın. Çünkü insanoğlu ayıpsız değildir. Hiçbirimiz değiliz. Beşer kusurlarla dolu bir varlığız. Beşer olarak her birimiz. Kusurlarımızın da görülmesini istemeyiz. Settarul uyub olan, ayıpları örten Yüce Mevlamızın bazı ayıplarımızı örteceğine inanırız. Hüsnü zan besleriz. Ve günahı ya da suçumuzu, ayıbımızı insanlar görsün diye de neşretmeyiz böyle. Şimdi maalesef birçok insan sosyal medyada sanki bir maharetmiş gibi günahlarını büyük bir cüretle itiraf ediyor kendince. Efendim daha şeffaf olduğum gibi görüneceğim diyerek. Bu İslam'da güzel görülmemiştir. Allah bir günahımızı bizim gizlediyse olur, günahsız insan olmaz. Ayağı kaymayan insan türü olmaz. Yanlışları olmayan insan türü olmaz. Ama biz onu telafi etmek niyetindeysek, bilerek günah işlemiyorsak ve o günahımızdan dolayı pişmanlık duyuyorsak, işte birileri de o günahları ortaya çıkarma adına adeta bir araştırmacı gazetecilik gibi bir gazeteciliğe soyunursa, casusluğa soyunursa bu yasaklanıyor, bu güzel görülmüyor. Elbette devletler güvenliği koruma adına bir takım bu anlamda memurlar kullanabilir. Bunda bir beis yok. Çünkü güvenlik adına bir yerde bir suç örgütü oluştuysa ya da oluşma ihtimali güçlüyse orada her türlü araştırmayı yaparlar, yapmakla sorumludurlar. Aksi halde nice nice daha büyük zararlar ortaya çıkabilir. Nitekim her zaman haberlerde duyuyoruz. İşte bir yerde bir terör hadisesi yapılacak diyelim. Önceden onu tespit etme adına çok farklı araştırmaların içine girilip tespit ediliyor. Büyük bir hasarın, büyük bir fesadın önüne geçilmiş oluyor. Bunlar ayrı şeyler. Bunlar devletin güvenlik meseleleri adına yapmakla sorumlu olduğu vatanını, milletini korumakla yükümlülüğünün gereği olarak yaptığı şeylerdir. Bunlarda herhangi bir problem olmaz. Suçsuzu suçlu gibi göstermemek şartıyla. Ancak kişiler, fertler, bazen insan kendi çocuğunun bile ayıbını araştırma adına çok böyle titizlenirse, ayıplarını, kusurlarını araştırma adına onu bozar yani. Onu kendine asi eder. Zaten o senden bir şeyleri gizliyorsa ama ciddi bir problem varsa orada tedbirlerimizi alırız. Çocuk kendisine zarar verecek. taraflara yöneliyor. Zarar verecek arkadaşlarla arkadaşlık kuruyor. Nereye gittiğini bilmiyoruz diyelim. Habersiz işler çeviriyor. Tamam, orada onu koruma adına, tehlikelerden onu bir şekilde uzak tutma adına araştırma yapılabilir. Bu da tecessüse geçmez. Fakat merak sahibiyle adeta birilerinin ayıplarını ortaya çıkarıp onu toplumda rezil etme adına ayıp araştırıcılık, bu yasaklanıyor. Böyle bir ayıp araştırıcılığı Müslümanlar arasında kardeşliği bırakmaz zaten. Bir şekilde insanları birbirine düşman eder. Halbuki İslam kardeşliği pekiştiren ve düşmanlığa engel olan ne varsa onların yapılmasını, aksine düşmanlığı artıran, buğz ve kini çoğaltan her şeyin de yapılmamasını ister. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisinde bu konulara dikkat çeker. Ey diliyle iman edip de kalplerine iman tam olarak yerleşmeyen kimseler, Müslümanları gıybet etmeyiniz. Yani onların kusurlarını da araştırmayınız. Kim Müslümanların kusurlarını araştırırsa, Allah da onun kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurlarını araştırırsa, onu evinin içinde bile olsa rezil eder. Özellikle ayıp avcılığı, kusur avcılığı gerçekten çok büyük bir haramdır. Yine Efendimiz buyururlar ki sallallahu aleyhi ve sellem, insanların ayıplarının, gizli hallerinin peşine düşüp araştırmaya kalkışırsan, onların ahlakını bozarsın veya buna yakın bir şey yapmış olursun. Nasıl olur? O ayıbı ortaya çıkan insan bu sefer inadına daha büyük ayıpları yapar. Sen sebep olduğun için de sen de günaha girmiş olursun. Bunun için Allah'ın gizlediğini gizlemek lazım. Rivayete göre Hazreti Ömer Efendimiz halifeliği zamanında gerek güvenlik meseleleriyle, gerekse halk ne yapıyor, ne ediyor yerinde görmek için bazen sokaklarda dolaşır. Bir gece bir evde böyle şarkı söyleyen bir adamın sesini işitir. Duvardan atlayarak içeri girer. Bakar ki yanında bir kadın, bir de şarap var. Ey Allah'ın düşmanı der. Sen günah işleyeceksin de Allah seni gizleyecek mi sandın? Adam da sen de acele etme ey müminlerin emiri der. Ben bir günah işledimse sen 3 konuda günah işledin der. Ve sayar. Allah Teala birbirinizin gizli hallerini ve kusurlarını araştırmayın buyurdu. Sen gizliliği araştırdın. Yine Allah-u Teala evlere kapılarından girin buyurdu. Sen duvardan açtın girdin. Yine Rabbimiz ey iman edenler başkalarına ait evlere ev sahiplerinin iznini almadan ve onlara selam vermeden girmeyin buyurdu. Sen benim yanıma izinsiz girdin. Bunun üzerine Hazreti Ömer nasıl şimdi sizi affedersem siz de beni affeder misiniz dedi. O da evet dedi. Bu şekilde Hazreti Ömer çıktı gitti. Şimdi burada gerçekten önemli bir şey. İnsanların biz evlerinde perdelerini çekmişler. Ne günah işliyorlar diye röntgencilik yapmak gibi bir sorumluluğumuz yok. Hatta kapı deliğinden birinin evini izlemek çok büyük bir günahtır. Bazı alimler derler ki eğer ev sahibi öyle bir izleyen birini görür de sivri bir demir parçasıyla onun gözüne saplarsa kısas lazım gelmez derler. Yani dolayısıyla bu kadar önemlidir. Yani insanların perdelerini yırtmak, Allah'ın onları gizlediği perdelerini yırtmak hiçbir Müslümana düşmez. Yani bu yönüyle aziz dostlar, İslam kardeşliğini koruma adına bu tecessüs illetinden uzak olmak lazım. Birçok günahı, fesadı beraberinde getirir bu hastalık. Yüce Rabbimiz bu ayette üçüncü olarak gıybeti yasaklar. وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Bir kısmınız da diğer bir kısmınızın gıybetini yapmasın buyurur. Gıybet nedir? Gıybet bir kimsenin arkasından onun hakkında sevmediği bir şeyi söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmışsa söylenen söz gıybet olur. Yapmamışsa iftira olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün biliyor musunuz gıybet nedir diye sorar. Ashab-ı kiram, Allah ve Resulü daha iyi bilir karşılığını verir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet din kardeşinden onun hoşlanmayacağı bir şekilde bahsetmendir buyurur. Yanındakilerden biri, söylediğim ayıp eğer o kardeşimde varsa ne dersiniz ya Resulullah diye sorar. Yani ben doğru söylüyorum. Böyle bir durumda nasıl olur? Allah Resulü Efendimiz, eğer söylediğin şey onda varsa gıybet etmiş olursun. Yoksa ona iftirada bulunmuş bulunursun. Bu daha büyük bir günahtır der. Evet, gıybet birinin bulunmadığı bir mecliste onun hakkında ileri geri konuşmak, duyduğu zaman hoşlanmayacağı şeyler söylemektir. Gıybet budur. Bu da ilişkileri bozan en büyük hastalıklardan birisi. Yüce Rabbimiz bununla ilgili bir de benzetme yapar. Sizden biriniz der, ölmüş bir kardeşinizin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi der arkasından. Allah'tan korkun der, bunu yapmayın. Yani demek ki ölü kardeşinin etini yemek kadar çirkin bir, vahşice bir şey. Neden bu benzetme yapılmış? Ölü kendisini savunacak bir şekilde bir canlılığa sahip değil. O kişi de orada bulunmadığı için aleyhinde atıp tutuyorsun, konuşuyorsun yani. Ve onun etini yiyorsun. Adeta kişinin şahsiyetini zedeliyorsun. Onu insanlar nazarında küçük düşürüyorsun. Onun kıymetini, değerini adeta lime lime ediyorsun. Bunlar işte Cenab-ı Hak asla razı olmadığı günahlar içinde saymış oluyor Yüce Rabbimiz bunları. Dolayısıyla birbirinin gıyabında arkasından konuşmak güzellikle elbette konuşulabilir. Ama onun hoşlanmayacağı tarzda konuşulamaz. Bazı alimlerimiz bunun istisnalarının olduğunu da ifade ederler. Yani birinin arkasından konuşmanın gıybet olmadığı durumlar olur derler. Ne gibi? Mesela birisiyle ortaklık kuracaksınız. Onu iyi tanıyan birisine sordunuz. Yani falanla ortaklık kurmak istiyorum, ne dersin dediniz. O da bildiği bir gerçeklik varsa, kardeşim ben bildiğimi söyleyeyim o zaman. Orada gizlemek caiz değil derler. Diyelim ki bu kardeşimiz genelde sözünde duramıyor. Ya da efendim ödemelerine, borçlarına sadık değil. Veya ilişkilerinde çok böyle sert, anlaşmakta zorlanabiliyorsunuz. Ben bunları yaşadığım için sizinle paylaşmış oluyorum diyebiliyorsunuz. Çünkü ciddi bir işbirliğine girecek karşıdaki Müslüman ve onun da zarar etmemesi adına doğruları söylemek lazım. Evliliklerde de böyledir denir. Birisi size sordu, falan delikanlıyı nasıl tanıyorsunuz? Kızımıza talip oldu dedi. O zaman da bildiğinizi anlatacaksınız. Namazını kılan bir delikanlı veya kötü alışkanlıkları var. Yani iyi bir arkadaş çevresi olmadığını görüyorum. Öyleyse bu bilgileri vereceksiniz. Veya ben size tavsiye etmem. Baktınız o kadar da ileri söyleyemeyeceksiniz. Veya o sözler korunamayacak, gidecek. Sizin de aranızın bozulmasına sebep olacak. O zaman dersiniz ki ya en iyisi bana sorma. Bu zaten karşı tarafa bir işaret verir. Ya da falana sorun isterseniz, onlar daha çok beraber oldular diye bir başkasına yönlendirebilirsiniz. Bildiğiniz gerçekleri bu şekilde ifade ettikten sonra, velev ki bir insan hakkında dört dörtlük iyi şeyler söyleseniz bile bu nevi ortaklıklarda ya da efendim aile kurmalarda sonunda şunu demelisiniz. Biz evet zahiren güzel görüyoruz. Namazında, niyazında, ehli edep, ahlak-ı amide sahibi, ilişkilerde güzel olan bir arkadaşımız. Ancak biz yine de Allah'a karşı kimseyi tezkiye etmeyiz. Bizim bildiğimiz bu kadar. Siz yine araştırmaya devam edebilirsiniz demeli. Bunlar güzel edeplerdir ve İslam'ın ve alimlerimizin koymuş olduğu ölçülerdir aziz dostlar. İşte Yüce Rabbimiz bu anlamda kullarının gıybetinin yapılmasını yasaklıyor. Bir arifimizin güzel bir tespiti var. Der ki, gıybet aslında Cenab-ı Hakk'ın yani gıybeti yasaklamasında şöyle de bir incelik var. Allah hiçbir kulunun diğer bir kulunun nazarında küçük düşmesini istemiyor. Yani kul onun kulu çünkü. Herkesi o yarattı. Ve her kul madem ki o yarattı değerlidir. O yarattığı için değerlidir. O zaman Allah'ın kullarını hiçbir şekilde küçük düşürmemek esastır. Asıl olan budur. Fakat bazı kullar efendim hadlerini bilmezler. Yanlış işler çevirirler. İnsanlara, topluma zarar vermeye başlarlar. Ondan da tedbir olsun diye o zaman insanları bilgilendirirsiniz. Ya seni falanla dolaşır görüyorum. Belki o arkadaşı çok iyi tanımıyorsun. Daha önce şöyle şöyle bilgiler geldi. Biliyoruz. Onun için dikkatli olmanı tavsiye ederim diyebilirsiniz birine. Daha büyük zararlara sebep olmaması için bunlar gıybet sınıfında sayılmamıştır. Bu tür bilgi vermeler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine gıybetle ilgili buyurur ki, Miraca çıkarıldığımda bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve sadırlarını tırmalayan bir topluluğa rastladım. Ey Cebrail, bunlar kimlerdir diye sordum. Bunlar gıybet etmek suretiyle insanların etlerini yiyenler ve onların şeref ve namuslarıyla oynayanlardır cevabını verdi. Muhammed bin Sirin'e birisi geldi ve senin gıybetini ettim. Bu halimi hoş gör ve hakkını helal et dedi. Hazret şöyle cevap verdi. Allah Teala Müslümanların şerefiyle oynamayı ve onların namusuna dil uzatmayı haram kılmıştır. Onun haram kılıp yasakladığı bir şeyi ben nasıl hoş görüp helal ederim? Sen Allah'a tevbe et, istiğfar et. Ben de senin affedilmen için dua edeyim. Bir daha da böyle bir günaha girme diye ikaz etti. Çok ince bir ikaz gerçekten. Yine Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh'ten bir menkıbe anlatılır konuyla ilgili. Onun yanına birisi gelir der ki falan kişi senin hakkında gıybet etti, senin gıybetini yaptı der. Hazret de hemen bir tabağa bir hurma doldurur, o kişiye gönderir ve der ki haber aldığıma göre kazanmış olduğun sevapları benim amel defterime nakletmişsin. Bundan dolayı seni mükafatlandırmak istedim. Seni hakkıyla mükafatlandıramadığım için beni mazur gör diye haber gönderir. Yani ona der ki bak böyle benim hakkıma girersen, gıybetimi yaparsan, benim günahımı almış, kendi sevaplarını da bana göndermiş olursun. Bir daha böyle bir yanlışa düşme anlamında bir ikaz ettiğini anlıyoruz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin. Aslında gıybet bir anlamda altyapısına baktığınız zaman ya hasetten kaynaklanır ya böyle bir kibirden kaynaklanır. Birini efendim küçültmek istersiniz, onu ayıplama maksatla gıybetini yaparsınız. Ya da onun güzelliklerini çekemezsiniz. Başkaları nazarındaki itibarını adeta kaldıramazsınız. Yüreğiniz geniş değildir, daralmıştır ve onun iyiliğini istemezsiniz. İşte gıybetini yaparsınız. Dolayısıyla gıybet sadece kişinin bir günah işlediğini değil, aynı zamanda şahsiyetindeki zaafları da ortaya döker. Yani onun çok güzel bir insan olduğu söylenemez. Nitekim şöyle söylenir, birisi senin yanında bir başkasının gıybetini yaparsa, şunu bil ki bir başkasının yanında da yarın senin gıybetini yapacaktır. O itibarlı bir şahsiyet değildir. Ondan kendini koru denir. Dolayısıyla bu nevi gıybet yapan kişiler aslında kendi şahsiyetlerini de zedelemiş olurlar. Aşağıya düşürmüş olurlar. İnsanlıktan çıkarlar. Zaten Rabbimizin yaptığı benzetme de onların çok vahşice bir konuma düştüğünü gösterir. Ölmüş bir kardeşinin etini yemek nasıl bir yamyamlıktır, nasıl bir işte nezaketsizliktir ya da kabalıktır, oradan kendini gösteriyor. Bu bakımdan gıybetin her çeşidinden kaçınmalı. Bir, yapmamalı. İki, yapanın da yanında durmamalı. Bu da önemli. Gıybete sadece kulak veren bir kişi gıybet yapmış gibi o da aynı günaha ortak oluyor. Neden? Çünkü dinleyen birisini bulduğu için gıybetçi, bu gıybetine devam ediyor. Ama dese ki muhatap, ya kusura bakma, bir başkasını benim yanımda kötüleme. O senin bu söylediğini burada duysa, hoşuna gitmez. Böyle bir harama düşmeyelim. Ha, bazen de söyleyecek konumda kendinizi güçlü hissetmeyebilirsiniz. O zaman da mevzu değiştirin. Veya onu da yapamadınız. Bana müsaade, ben kalkmak istiyorum, bir başka işim vardı deyip bir an önce o meclisi terk etmek gerekiyor. 13. ayet. Estağfirullah. Ya eyyuhennas. İnna halaknakum min zekeri ve unsa. Ve cealnakum şu'ube ve kabaila lita'arafu. İnne ekremekum indallahi etkakum. İnnallâhe alîmun habîr. Ey insanlar! Buraya kadarki ayetlerde hep iman edenlere yönelik ya eyyühellezine âmenû tarzında geldi. Ey iman edenler diye. Burada ise ey insanlar diyor Cenab-ı Hak. Adeta bütün insanlığa dikkat etmeleri gereken, aralarındaki sulhu selameti, barışı korumaları gereken bir önemli esasa dikkat çekecek. Şimdi Yüce Rabbimiz insanlık arası savaşların, fesatların ortaya çıkmasının temellerinden birine ya da sebeplerinden birine işaret edecek. Onun için bütün insanlığa yönelik ey insanlar diye başlıyor bu ayet. İnna halaknakum min zekeri ve unsa. Sizin hepinizi biz bir erkek ve dişiden yarattık. Bir anne babadan yarattık. Yaratan biziz. Bak, hepinizi biz yarattık. Başka başka ilahlar yaratmadı. Hepiniz benim kulumsunuz diyor. Ve hepinizin de geldiği kanal aynı. Yani bir anneden bir babadan geldiniz. Akıp geldiniz böyle. Ve dünya sahnesine indikten sonra her biriniz tabii farklı farklı mekanlarda, farklı farklı zamanlarda var oldunuz. Annenizi, babanızı, vatanınızı, milletinizi siz seçmediniz. Sizin hepinizi ama biz yarattık. Ve hepinizin atası Adem Aleyhisselam ve Havva anamız olarak bir tek atadır. Hepiniz onlardan yaratıldınız. Onlar ise topraktan yaratıldı. Ve cealnâküm şu'uben ve kabâile ve sizi lita'arafu tanışasınız diye birbirinizi tanımlayabilirsiniz. Birbirinizle adeta daha kolay tanışasınız diye kavim ve kabilelere ayırdık. İnne ekremeküm indallâhi etkâküm. Allah katında en değerli olanınız, en yüksek takva sahibi olanınızdır. Yani Allah'ın gazabından ve azabından en yüksek derecede sakınan, Allah'a karşı mesuliyet şuuru yüksek olan ve Allah'ın razı olduğu değerlerle kim daha çok bütünleşmişse, buluşmuşsa Allah katında en şerefliniz odur. Yoksa şeref sizin kabilenizden, efendim, milletinizden kaynaklanmıyor. Anne babanızdan da kaynaklanmıyor. Yaratıcınız bir. Hepiniz aynı şekilde var oldunuz. Var eden de biziz. Yani diyor Cenab-ı Hak, biz var ettik sizi. Ve kabilelere ayırmamızın bir tek sebebi, tabii olarak zaten her biriniz dünyanın farklı yerlerinde, farklı zamanlarda var oldunuz. Ve değişik milletler, kabilelere bölündünüz. Akrabalık bağlarınız farklı farklı oldu. Milletleriniz farklı farklı oldu. Renkleriniz farklı oldu. Dilleriniz farklı oldu. Bu farklılığın hepsi Allah'ın ayetlerindendir. Cenab-ı Hakk'ın gücüne, kudretine işaret eden delillerdendir. Bu farklılığı gözünüzde çok büyütmeyin. Yani hiçbiriniz milleti sebebiyle yüksek değildir. Rengi sebebiyle yüksek değildir. Efendim, malı, mülkü, makamı sebebiyle Allah katında şerefi daha yüce olacak diye bir durum söz konusu değil. Bir tek ölçü var Allah katındaki şerefi belirleyen, o da takvadır. Yani Allah'a karşı sizin duruşunuzdur. O saygılı duruş içinde misiniz, saygısız bir duruş içinde misiniz? İman ve ameli salihlerle Rabbinize yaklaşan bir kimse misiniz? İsyanlarla, günahlarla ondan uzaklaşan kimse misiniz? Sizin değeriniz ancak öyle ölçülür. Bu ayet-i kerime gerçekten insanlık tarihi boyunca nice nice savaşların ortaya çıkmasına sebep olan üstün ırk olma, ne bileyim, efendim, ben efendi olacağım, o köle olacak, onun rengi siyah, ben beyaz insanım diyerek ayrımlardan oluşuyor. İnsanlıktaki kardeşlik ya da insanlıktaki anlaşma, sulh çoğunlukla bunlardan dolayı bozuluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuyla ilgili bu ayetin tefsiri mahiyetinde diyebileceğimiz uyarıları var. Buyururlar ki, Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünmeyi giderdi. İnsanlar iki kısımdır. Biri dindar, muttaki ve Allah katında değerli olan, diğeri de günahkar, isyankar ve Allah katında değersiz olan kimse. İnsanlar Adem oğullarıdır. Adem de topraktan yaratılmıştır. Bir toplum atalarıyla övünmekten vazgeçsin. Yoksa onlar Allah indinde burnuyla necaset yuvarlayan böcekten daha değersiz olurlar. Yine Efendimiz bir başka hadisinde ki veda hutbesinde bu hadis söylenmiştir. Bu söz orada bütün insanlığa, oradaki 100-150 bin kişilik bir kalabalığa söylenmiştir. Ey insanlar, şunu iyi bilin ki sizin Rabbiniz birdir, babanız birdir. Arap'ın başka bir ırka, başka ırkın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın beyaza, dindarlık ve ahlak üstünlüğü dışında bir üstünlüğü yoktur. İyi dinleyin, bu ilahi gerçeği ise tebliğ ettim mi, bildirdim mi? Orada bulunan sahabe efendilerimiz hep birden, evet ya Resulallah, tebliğ ettin dediler. Öyleyse burada olanlar olmayanlara bildirsin buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ırk taassubu üzerine nice nice felsefi doktrinler de yapılmış. Bin bir çeşit görüşler icat edilmiş, kanunlar konmuş, ahlaki temeller atılmıştır. Milletler, imparatorluklar bunu kendilerine bir prensip yaparak, bir düstur kabul ederek asırlar boyu uygulamışlar. Mesela Yahudiler bu ırkçılık duygularına dayanarak İsrailoğullarını Allah'ın seçkin kulları kabul etmişler ve kendi dini emirlerinde bile İsrailoğullarından olmayanların haklarını ve seviyelerini İsrailoğullarından daha aşağı tutmuşlardır. Hinduların kast sistemini bu ayrım oluşturmuştur. Onlarda da böyle kastlar arası geçiş yok. 4 tane kast var, sistem. Her biri, hepsi insan, hepsi bir anne babadan meydana gelmiş. Hepsi aynı bölgede meydana gelmiş olmasına rağmen böyle bir ayrım gözetiyorlar. Brahmanların üstünlüğü kurulmuş, yüksek tabakada olanlar karşısında diğer bütün insanlar aşağı ve pis kabul edilmiştir ve paryalar zillet ve rezaletin çukurlarına atılmışlardır. Siyah beyaz ayrımının Afrika ve Amerika'da siyah cinsten olanlara yaptırdığı zulüm ve işkenceyi evet bugün de hala görüyoruz. Şu asırda bile bugün Afrika kıtasında o kardeşlerimizin nasıl sömürüldüklerini görüyoruz. O beyaz insan ırkına, rengine bakarak onları insan görmemiş adeta. Hayvan muamelesi yapmış. Sömürmüş. Avrupalıların Amerika kıtasına giderek orada kızılderileri yaptıklarının, Asya ve Afrika'nın zayıf milletleri üzerinde hakimiyet kurarak yaptıkları zulümlerin altında hep kendi millet ve ırkının çemberi dışında olanların can, mal ve namusunun kendilerine mübah olduğu düşüncesi yatmaktadır. Nazi Almanya'sında mesela ırk felsefesi ve German ırkının üstünlüğü düşüncesi nice zulümlere sebebiyet verdiğini yakın tarihte hepimiz biliyoruz, okuyoruz. İşte Yüce Rabbimiz böyle iki cümlelik bir ayetle aslında bütün insanlığa, hiçbirinizin yaratılma olma cihetiyle, yaratılmış olma cihetiyle birinizi diğerinden üstün kılacak bir durum söz konusu değil. Hepinizi yaratan biziz. Hepinizi de bir anne babadan yarattık. Kabilelere ayrılmanız, devletlere ayrılmanız, coğrafyalarınızın farklı olması birbirinizi tanıyasınız diyedir. Nitekim bugün de tanışırken adın ne diye başlıyoruz. İkinci cümlemiz nerelisin diyoruz. İşte nerelisin, hangi millettensin diyoruz. İşte bunlar bir tanınma aracı olmaktan öte bir şey değil. Her milletin içerisinde nice nice şerefli insanlar var. Elbette aksi olan insanlar da var. Yani onun için bir ırkı topluca üstün ırk gibi görmek doğru bir anlayış olmamıştır. Ve bugün bile Müslümanlar arasında bile zaman zaman bu ırkçılığa rastlanabilmektedir ki bu henüz İslam'la terbiye olmadığımızın, iman terbiyesine giremediğimizin bir sonucudur. Yüce Rabbimiz bunu tüm insanlıktan kaldırmayı teklif ediyor burada. Hele hele müminler asla ırkçılık yapamazlar. Elbette herkes kendi milletini sever, milliyetini sever. Kendi anne babasını diğerlerinden daha çok sever. Bu tabiidir. Ancak bu sevgi birilerini küçük görmeyi gerektirmiyor. Birilerini ikinci tabaka insan diye değerlendirmeyi gerektirmiyor. Burada da imanımızın sesine kulak vermeli. Rabbimizin bir olduğunu her zaman düşünerek hiç kimsenin anne babasını, vatanını, milletini seçme gibi bir özgürlüğü olmadığını görerek kainata, aleme, mahlukata ona göre bakmayı öğrenmek gerekiyor. İman bize bu terbiyeyi veriyor. İslam bize bu terbiyeyi vermeli. Kulluk bize bu mütevazi bakışı sağlayabilmeli aziz dostlar. Süremizin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki dersimizde 14. ayetten devam ederiz efendim.